Ezra kitabının 3. bölümüne geldik. Tapınağın yeniden yapımına başlanılması konu edilmektedir. Babil'deki tutsaklık sona erdikten sonra Yeruşalim'e geri dönen bu ilk kafilede bulunanların sayısı sadece yaklaşık 50 bin kadardı. Ezra önderliğinde gelen ikinci kafilede ise sadece yaklaşık 2 bin kişi vardı. Belki ayrıca gelen bazı küçük grupların gelmesiyle bu sayı 60 bini bulsa dahi bu dönemde yeryüzünde toplam olarak en azından birkaç milyon Yahudi vardı. Sizin anlayacağınız Yahudilerin çok büyük bir kesimi vaat edilen topraklara geri dönmeyip Babil ülkesinde ve diğer yerlerde kalmaya, yaşamaya devam ettiler. İsrailliler kendi kentlerine yerleştikten sonra 7. ay Yeruşalim'de tek vücut halinde toplandılar diyor Ezra 3. bölüm 1. ayette. Burada geçen 7. ay Yahudi takvimine göre Eylül ya da Ekim ayına rastlardı. 2. bölüm ile 3. bölümde yaşananlar arasında bir zaman boşluğu bulunduğu belirgindir. Ezra kitabının 2. bölümü İsrail oğullarından bazılarının İsrail topraklarına geri dönüşüyle sonuçlanmıştı. İsrail'e vardıklarında Yeruşalim'deki tapınağı yeniden yapmak ve ülkeyi yeni baştan tamir etmek amacıyla çok sayıda altın ve mücevheratı beraberlerinde getirmişlerdi. Bu zaman aralığı içerisinde kendileri için evler yapmışlardı. Çünkü daha sonra Haggai'ın onları tapınağın yapımını bırakıp kendileri için evler yaptıkları gerekçesiyle azarladığını görüyoruz. Evet, onlar çok aktif bir şekilde heyecanla bu işe başladılar ama zaman geçince dıştan gelen baskılar nedeniyle bu işi bıraktılar. Yani Yeruşalim'i bina etmek, tapınağı bina etmek için gayretlerini bıraktılar ama kendileri için evler yapmaya başladılar. İşte bu dönemde gelen peygamber Haggai onları bu konuda azarlıyor. İkinci ile üçüncü bölüm arasında geçen zaman süreci birkaç hafta, birkaç ay ve hatta bir iki yıl dahi olabilir. Yosadak oğlu Yeşum ve kahin olan kardeşleri Şealtiel oğlu Zerubbabel ile kardeşleri İsrail'in tanrısının sunağını yeniden kurdular. Amaçları Tanrı adamı Musa'nın yasası uyarınca sunağın üzerinde yakmalık adaklar sunmaktı diyor Ezra 3. bölüm 2. ayette. Beni burada en çok ilgilendiren şey onların kutsal yazıları, Tanrı sözünü araştırmaları ve Musa peygamberin yazılı şeriatını, yasasını bulmalarıdır. Yazılı olan yasaları bulduklarında onlar için ayrılığa düşecek ya da fikir ayrılığı yaratacak bir konu kalmayacaktı. Evet, bu Yahudiler sadece ülkelerine geri dönmüyorlar. Ama aynı zamanda Musa peygamberin şeriatına, yani yasasına da geri dönüyorlardı. Onlar için tek yetki kaynağı kutsal yazılardı. Yani Tanrı sözüydü. Bu nedenle hiçbir kimsenin sözü veya düşüncesi aldıkları kararlarda belirleyici olmuyordu. Kimsenin hatırı gözetilmeden şeriatın söyledikleri, yasanın söyledikleri yerine getiriliyordu. Burada bizim de alacağımız birçok önemli dersler vardır. İnsanların söyledikleri ya da düşündükleri önemli değildir. Hangi dönemde olursa olsun, Tanrı'yla sadık bir şekilde yaşamak isteyen, Tanrı'ya yakın yaşamak isteyen bütün imanlılar, gerek duydukları ruhsal kılavuzluk ve bilgilere kutsal yazılarda bütünüyle sahip olmuşlardır. Bu açıdan kutsal yazılar, kutsal kitap, Tanrı sözü imanlılar için tek yetki kaynağıdır. Başka kimselerin yorumları, düşünceleri veya sözleri kutsal yazılarda söylenenlerin önüne geçmemelidir. Bugünkü çağımızda ne yazık ki Hristiyanların geriye gitmeleri, kiliselerin yozlaşmaları, imanlıların zayıf düşmeleri hep bu nedenledir. Tanrı'nın sözünü ikinci plana koyuyorlar. Oysa Tanrı sözü bizim temelimizdir. Tanrı sözü aslında bizim temelimizdir, kaynağımızdır. Oradan gereken gıdayı, gereken besini almamız gerekir. Bunun için de Tanrı sözünü ciddi bir şekilde çalışılmalı ve sağlıklı öğretide büyümeliyiz. İşte bu nedenledir ki bizler, evet, programlarımızda psikolojiye, cinselliğe, siyasete ya da herhangi başka bir konuya değil, ama sadece Tanrı sözüne, kutsal yazılara yer veriyor ve sadece kutsal yazıları öğretiyoruz. Kutsal yazıları okurken sadece çok tanınmış birkaç ayeti değil ama kutsal yazıların, yani kutsal kitabın tamamını okumalıyız. Bu çok okunan kesimler için tabi Rabbe hamd ediyoruz ama onları olduğu kadar kutsal kitabın diğer kesimlerini de okumamız gerekmektedir. Yani Tanrı sözünü tümden okumalıyız. Eğer kutsal yazıların tamamını okursak, orada gelişirsek, Tanrı sözü bizi gerektiği gibi geliştirecek, eğitecek, olgunlaştıracak, büyütecektir. Tabii ki diğer yardımcı kitapları okumakta yarar vardır ama hiçbir yardımcı kitap Tanrı sözünün yerini tutmaz. Aradığımız yanıtları her zaman kutsal kitapta kolayca bulabiliriz. Suyu kaynağından içmek daha iyi, daha yararlıdır. Ezra 3. bölüm 3. ayette şöyle okuyoruz. Çevrelerinde yaşayan halklardan korkmalarına karşın sunağı eski temeli üzerine yeniden kurdular. Üzerinde Rabbe sabah akşam öngörülen yakmalık adakları sundular. Dikilen bu mezbah, diğer bir deyişle sunak, yakılarak sunulan kurbanların kurulduğu sunaktı. Daha önce gördüğümüz gibi bu sunak İsa Mesih'in çarmıhına işaret etmektedir. Yakılarak sunulan kurban, İsa Mesih'in kendisini ve onun bizim uğrumuza kurban oluşunu simgeler. Mesih kendisini Tanrı'ya lekesiz, kusursuz bir kurban olarak sundu. O günahlıların yerine öldü. Bu kurbanı sundukları zaman imanla Mesih'in ve onun kefaret olarak ölümünün önünde duruyorlardı. Bugün de Mesih imanlılarının bir araya geldiği yer işte yine bu aynı sunaktır. Her Mesih imanlısı, İsa Mesih'e Rab ve kurtarıcı olarak iman eden ve kutsal ruh tarafından Mesih'in bedenine, imanlılar topluluğuna vaftiz olunan kimselerin Rab'de kardeşleri olduğunu bilmesi ve anlaması gerekir. Benim kardeşim kendisiyle ruhsal paylaşımda bulunabildiğim kişidir. Ruhsal paydaşlık renk, kültür, dil, ırk veya zengin olup olmama sorunu değildir. Ruhsal paydaşlığın bir kimsenin vaftizci, metodist, pentekostçu, karizmatik, antikarizmatik, ortodoks ya da katolik olup olmamasıyla hiçbir ilgisi yoktur. Bunların hiçbirisi ruhsal paydaşlığın belirleyicisi değildir, olamaz. Önemli ve belirleyici olan bir kişinin gerçek anlamda İsa Mesih'e Rab ve kurtarıcı olarak iman etmesi, yeniden doğmuş olmasıdır. İman edip yeniden doğanlarla ruhsal paydaşlık olur. Evet, önemli olan budur. Bir insanın gerçek anlamda doğru bir şekilde, sağlıklı bir şekilde İsa Mesih'e iman etmesi ve yeniden doğmasıdır. Eğer bir kimse Tanrı'nın çocuğuysa, o zaman ben de bir Mesih imanlısı olarak o kişiyle birlikte olabilir ve ruhsal paydaşlıkta bulunabilirim. Zaten güzel olan da budur. Babil tutsaklığından Yeruşalim'e geri dönen bu insanlar arasında muazzam bir birlik ve beraberlik görüyoruz. Bu durum Tanrı'nın bütün çocukları arasında da yaşanması gereken çok büyük bir özelliktir. Mezmur yazarının dediği gibi kardeşlerin birleşmiş olarak oturması ne iyidir, ne hoştur. İsrail topraklarına geri dönen bu Yahudiler o dönemlerde yoksul ve alçak gönüllü insanlardı. Gözleri yukarılarda değildi. Sadece Tanrı'nın isteğini yerine getirmek istiyorlardı. İşte bunda birleştiğimiz zaman, yani imanlar olarak amacımızın, hedefimizin gerçek anlamda Tanrı'nın isteğini yerine getirmek olduğunda orada bir birlik olur. Tanrı'nın isteğini de ancak Tanrı'nın sözünü bilerek anlayabiliriz, kavrayabiliriz ve yerine getirmeye çalışabiliriz. Bugün dostum, sizler ve ben bir çağın sonlarında yaşıyoruz. Zamanları iyi takip edenler, gösteriş zamanının çoktan geçtiğini anlamış olan kimselerdir. Alçak gönüllülere adalet yolunda öncülük eder, kendi yolunu öğretir onlara diye okuyoruz mezmurlarda. Mezmur 25 ayet 9'da. Bizler alçak gönüllü olmalıyız. İmanlı topluluklarımızda ya da iyi haberi yayan kurumlarında daima büyük şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hayır, böyle şeyler yapmanıza hiç gerek yoktur. Bizim ihtiyacımız Mesih'in çevresinde toplanmak ve tek bir yürek ve düşüncede olmaktır. Tıpkı Babil'den sürgünlükten geri dönen bu insanların yaptığı gibi. Sonra yazılanlara uygun biçimde Çardak Bayramı'nı kutladılar diyor Ezra 3. bölüm 4 ve 5. ayetlerde. Kural uyarınca her gün için belirlenen sayıya göre yakılmalık adakları sundular. Bundan sonra da düzenli yakılmalık adağı, yeni ay şenliği adağını, Rabbin belirlediği bütün kutsal bayramların adaklarını ve Rabbe gönülden verilen armağanları sundular. Bu insanlar Tanrı'nın sözüne geri döndüler. Önce sunağı, mezbahı kurdular ve sonra tapınağın temellerini atmaya başladılar. Rabbin tapınağının temeli henüz atılmadığı halde 7. ayın 1. günü Rabbe yakılmalık adaklar sunmaya başladılar diyor Ezra 3, 6 ve 7'de. İsrailliler taşçılarla marangozlara para ödediler. Ayrıca sedir tomruklarını Lübnan'dan denize indirerek Yafa'ya getirmeler için Saydalılara ve Surlulara yiyecek, içecek zeytinyağı sağladılar. Bütün bunlara Pers kralı Koreş izin vermişti. Tanrı'nın Yeruşalim'deki tapınağına vardıktan sonra 2. yılın 2. ayında Şealtiel oğlu Zerubabil, Yosadak oğlu Yeşu ve bütün öteki kardeşleri, kahinler, leviller ve sürgünden Yeruşalim'e dönenlerin tümü işe başladılar. Rabbin tapınağının yapımını denetlemek için 20 ve daha yukarı yaştaki levillileri görevlendirdiler. Levillerden Yeşu, oğulları ve kardeşleri, Yahuda soyundan Kadmiel ile oğulları, Henadad'ın oğulları ile torunları Tanrı'nın tapınağının yapımında çalışanları denetleme işini hep birlikte yüklendiler. Yapıcılar Rabbin tapınağının temelini atınca, İsrail kralı Davut'un kuralı uyarınca, kahinler Rabbi övmek için tören giysilerini giymiş olarak ellerinde borularla, Levili Asav oğulları da zillerle yerlerini aldılar. Ezra 3, 8, 10 ayetler arası. Bu ana kadar bu insanlar sadece bir sunak yapmış, bir de tapınağın temelini atmışlardı. Ama bu kadarcık adım dahi onları heyecana ve sevince boğduğundan, sanki tüm tapınağı baştan sona yeniden yaptıklarını sandılar. Tapınmalarında Tanrı'ya adanma zamanına, duaya, hamd ve övgülere yer veriyorlardı. Bu onlar için heyecan verici büyük bir olaydı. Bugün bazı ülkelerde Mesih imanları maddesel açıdan dolayı kendi tapınacakları, toplanacakları, bir araya gelecekleri binalarını kuramamaktadırlar. Bazı ülkelerde ise imanlılar toplumsal ya da siyasi baskılar nedeniyle halka açık yerlerde bir araya gelemiyorlar. Bu istisnalar bir yana bırakılırsa imanlıların kendi toplanacakları yerlerinin olması çok daha uygun ve iyi olurdu. Bu Yahudiler yapmış oldukları tapınak nedeniyle büyük bir sevinç ve heyecan yaşadılar. Bunun sonrasında da büyük bir tapınma töreni düzenlediler. Rabbe övgüler, şükranlar sunarak ezgi okudular. Rab iyidir, İsrail'e sevgisi, inayeti sonsuzdur. Rabbin tapınağının temeli atıldığı için herkes yüksek sesle Rabbi övmeye başladı diyor Ezra 3. bölüm 11. ayette. Bu insanların çoğu yaşamlarında Süleyman peygamberin yaptırdığı tapınağı hiç görmemiş genç kuşaktan insanlardı. Eski tapınağı görmüş birçok yaşlı kahin, Leviler ve boy başları tapınağın temelinin atıldığını görünce hıçkıra hıçkıra ağladılar. Birçokları da sevinç çığlıkları attı. Sevinç çığlıkları ağlama sesinden ayırt edilemiyordu. Çünkü halk avaz avaz bağırıyordu. Ses uzak yerlerden bile duyuluyordu diyor Ezra 3, 12, 13 ayetlerde. Bu tapınma törenine katılan iki grup insan bulunmaktaydı. İlkin, Süleyman peygamberin yaptırmış olduğu o eski tapınağı yaşamlarında hiç görmemiş olan genç kuşak bulunuyordu. Bu onlar için yeni bir şeydi. Gençliklerinin verdiği canlılık ve heyecan içerisinde Tanrı'ya hamdlar ediyorlar ve Tanrı da onları bereketliyordu. İkinci grupta ise yaşlılar bulunuyordu. Bunlar Süleyman peygamberin tapınağını henüz sürgüne gitmedikleri zamanda çocukken görmüşlerdi. Ve o ne tapınaktı? Şimdi yaptıkları tapınak neydi ki? Eski tapınağın gösterişi ve büyüklülüğü karşısında yeni yapılacak bu tapınak bir hiç sayılırdı. Keşke bu gençler o eski tapınağı görebilselerdi diye düşünüyor olmalıydılar. Yaşlı grubun gençlere bunları anlatması genç kuşağın hoşuna gitmese de bu bir gerçektir. Ama bu genç kuşağın arasında büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Yaşlıların böyle konuşarak gençlerin heveslerini, heyecanlarını kırmaları nedeniyle tapınağın yapımı epey yavaşlamıştı. Tanrı şimdi de bu gençleri gayrete getirmek, onları isteklendirmek için bir şeyler yapmak durumundaydı. Bu amaçla Tanrı Haggai peygamberi gönderdi ve Haggai onlara şöyle dedi. Rab şöyle diyor, gidin ve bina edin, yapın. Tanrı sizinledir. Yücelik ayrılığı için Tanrı Süleyman peygamberin o güzel tapınağında değildi. Ama şimdi sizinledir. Gidin ve o tapınağı yapmaya devam edin. Bugün değerli dostum, kiliselerde Tanrı'nın işini yavaşlatan, Tanrı'nın işçilerinin isteklerini kıran birçok, maalesef bunu söyleyeyim, eski kafa insanları bulunmaktadır. Bence kilisenin bugünkü pasifliğinin ve bu kadar gevşek oluşunun en büyük nedenlerinden birisi, topluluklarda bulunan ve sürekli olarak olumsuzluk yayan, hep şikayet eden bu eski kafa ve bazı yaşlı gruplardır. Bu yaşlılar daima eski günleri anımsayıp geride yaşarlar. Ama hiçbir zaman bugüne ayak uydurarak çağın gereklerine uymazlar. Ben de 60'ında birisi olarak zaman zaman bugünkü gelişmeleri kiliselerde olup bitenleri eleştiriyorum ama yargılamıyorum. Yargıyı Rab'be bırakalım. Bakalım o ne zaman neler olacak. Tabii ki gerçek anlamda yanlış olan şeylere, yani Tanrı sözüne uymayan, Tanrı sözüne ters düşen şeylere tabii ki hayır demeliyiz. Ama genç insanların, kardeşlerin cesaretlerini kırmamak gerekir. Rab kendisine ait olanları çok iyi biliyor. O kendisine ait olanları kendisine ait olmayanlardan ayıracaktır. Tıpkı buğdayın samandan ayrılışı gibi. Bu onun yapacağı bir iştir. Onun yapacağı bu işi biz üstlenmeyelim. Bizim işimiz değildir bu. Bugün hemen hemen her ülkede yüzlerce, binlerce insan kurtuluş bulmak için İsa Mesih'e koşuyor. Bu uğurda yapılacak çok iş var. Gelin eleştirmeleri bir yana bırakalım. İnsanların cesaretlerini kırmayı bir yana bırakalım. İnsanları boş şeylere bağlamayı bir kenara bırakalım. Ve bizim gibi düşünmeseler veya tapınmasalar bile Mesih'te olan kardeşlerimizi destekleyelim ve onları her iyi işte isteklendirmeye devam edelim. İncil okulunda öğrenciyken zaman zaman benden yaz toplantıları düzenlememi isteyenler olurdu. Ben de birkaç arkadaşlarla bu toplantıları düzenler ve katılan insanlara Rab'bin sözünü vaaz ederdim. Rab bu toplantıları bereketler ve bazen de kurtulanlar olurdum, az da olsa. Hiç unutmayacağım, yine böyle birkaç günlüğüne düzenlediğimiz bir toplantıda bir iki kardeş oturmuş, toplantıların bereketli geçmiş olması nedeniyle Rab'be teşekkür ediyorduk. Karşımızda yaşlı bir imamla oturmuş bizi dinliyordu. Bize seslenerek çocuklar güzel bir toplantı yaptınız dedi ama biliyor musunuz ben gençken nasıl toplantılar düzenliyordum diye sorunca birazcık konuşsun diye adama fırsat verdik. Keşke bu fırsatı vermez olaydık. Adam anlattı da anlattı. Öyle masallar, öyle hikayeler anlattı ki bizim toplantımızı o gece zehir etti. Gelenlerden hiç kimse bir şey anlamamıştı. Biz çok kızmıştık. Üstelik moralimiz de epey bozulmuştu. O zaman gençtik. Ertesi gün bu ihtiyarı onu gençliğinden beri tanıyan bir kız kardeşe sordum. Ne dedi biliyor musunuz? O bir palavracıdır dedi. Bir iki toplantı tertip ediyordu ama katılanlar ve Rab'be gelenler hiç de öyle dediği kadar çok değildi. Bizim ihtiyar böyle şeyleri abartmayı ve konuşmayı çok sever. bildim bileli hep öyledir diye karşılık verdi. Evet değerli dostum, yaşlı olabiliriz. Hepimiz de bir gün yaşlanacağız. Ama gençlerin isteğini kırmayın, morallerini bozmayın, cesaretsiz diye düşünmeyin. Tabii ki genç bir kardeş benim kadar Rabbin sözünü bilemez ve öğretemez. Ama ben de bunları anamın karnındayken öğrenmedim. Bu bir süreçtir. Hepimiz öğreniyoruz. Bir zamanlar ben de gençtim. Evet, o gençlik günlerinde verdiğim vaazları bazen böyle karıştırırken şaşırıyorum. Bu kadar basit, yüzeysel bir şeyi Rab nasıl kullandı diye kendi kendime soruyorum. Ama gelişmemiz, büyümemiz gerekli ve büyüdükçe de Rabbin sözünü daha iyi anlıyoruz. İmanda ilerledikçe, öğrendikçe Rabbin sözünü daha iyi aktarabiliyoruz. Bu nedenle gençlerin morallerini asla kırmayalım. Onlara fırsat tanıyalım. Daha çok onlar için dua edelim ve onlara ölçülü desteklerde bulunalım. Babil'den dönen yaşlılar gençlerin moralini nasıl bozdu biliyorsunuz. Bu nedenle hepimiz dikkatli olalım.